Ayrım 15. Her dua dizisinden sonra cenazeye gelenlerin bir bölümü kalkıp sıraya giriyor, elimi sıktıktan sonra kapıya yöneliyorlardı. Tek tek hepsinin elini sıktım. Çoğunu doğru dürüst tanımıyordum. Kibarca gülümsedim. Teşekkür ettim. Baba hakkındaki sözlerini dinledim. Taymani'deki evin onun sayesinde yaptım. Allah ondan razı olsun. Ondan başka başvurabileceğim kimse yoktu. O da beni geri çevirmedi. Bana iş buldu. Beni pek tanımazdı bile. Abim gibiydi. Onları dinlerken kim olduğumun, ne olduğumun aslında baba tarafından, onun insanların yaşamında bıraktığı iz tarafından belirlendiğini fark ettim. Bütün hayatım boyunca babanın oğlu olmuştum. Ama o artık yoktu. Bana yolu gösteremezdi artık. Bundan böyle yolu kendim bulmak zorundaydım. Bu düşünce beni dehşete düşürdü. Daha önce mezarlığı Müslümanlara ayrılmış olan bölümünde babayı çukura indirişlerini seyretmiştim. İmamla bir başka adam mezarın başında okunması gereken doğru ayet konusunda tartıştılar. General Tahir'i araya girmeseydi iş büyüyecekti. İmam bir ayet seçti. Arada bir öteki adama ters bakışlar fırlatarak okudu. İlk kürek dolusu toprağı mezarı atışlarını izledim. Sonra uzaklaştım. Mezarlığın öteki ucuna gittim. Kızıl bir akça ağacın gölgesine oturdum. Artık son tadiyeciler de saygılarını sunmuş, mikrofonun fişini çeken, Kur'an'ını yeşil bir beze sarmakta olan imamın dışında cami boşalmıştı. Generalle birlikte öğleden sonra güneşine çıktık. Basamakları indik, gruplar halinde sigara içen erkeklerin yanından geçtik. Kulağıma birkaç sözcük çalındı. Gelecek hafta Union City'de oynanacak futbol maçı, Santa Clara'daki yeni Afgan lokantası, hayat babayı geride bırakıp çoktan akmaya başlamıştı bile. ''Nasılsın Baçam?'' diye sordu General Tahir'i. Dişlerimi sıktım. Beni sabahtan beri tehdit eden gözyaşlarına direndim. Gidip Süreyya'yı bulayım dedim. Peki. Caminin kadınlar bölümüne doğru ilerledim. Süreyya, annesi ve düğünden şöyle böyle anımsadığım birkaç hanımla birlikte basamaklarda duruyordu. Ona bir işaret çaktım. Süreyya annesine bir şeyler söyledi. Yanıma geldi. Yürüyelim mi dedim. Elbette. Elimi tuttu. İki yanı bodur çalılarla kaplı, çakıl taşlı, kıvrımlı bir patikada sessizce yürümeye başladık. Tahta bir sıraya oturduk. Birkaç sıra ileride bir mezarın başına diz çökmüş, mezar taşının yanına bir papatya demeti bırakmakta olan yaşlıca bir çifte baktık. Süreyya, efendim, onu özleyeceğim. Elini kucağıma koydu. Yüzük parmağındaki alyans, babanın filası parladı. Babanın yasını tutanların arabalarıyla Mission bulvarına doğru uzaklaştığını görebiliyordum. Yakında biz de çekip gidecektik ve baba tek başına kalacaktı. Süreyya beni kendine çekti. Gözyaşlarım nihayet boşaldı. Süreyya ile nişanlılık dönemi yaşayamadığımız için Tahirler hakkında her şeyi evlenip aileye girdikten sonra öğrenmiştim. Örneğin generalin ayda bir kez yaklaşık bir hafta süren ve dünyasını karartan migren krizleri geçirdiğini, baş ağrısı başlayınca odasına giriyor, soyunuyor, ışığı kapatıp kapıyı kilitliyor, ağrı geçinceye kadar da odasından çıkmıyordu. Kimsenin bırakın içeri girmeyi, kapıya vurma izni bile yoktu. Sonunda sırtında yine o gri takım elbisesi, uyku ve çarşaf kokarak şiş, kızarmış gözlerle dışarı çıkardı. Süreyya kendini bildi bileli annesiyle babasının ayrı odalarda yattığını anlattı. Adamın zaman zaman aksileşen, pireyi deve yapan biri olduğunu öğrendim. Karısının getirip önüne koyduğu kurmadan bir ısırık aldıktan sonra içini çekip tabağını iterdi. Tahiri Hanım, sana başka bir şey yapayım der ama general onu duymazdan gelip somurtur, karnını soğan ekmekle doyururdu. Bu tür huysuzlukları Süreyya'yı kızdırır, annesini ağlatırdı. Süreyya babasının yatıştırıcı ilaçları aldığını söylerdi. Sosyal yardım parasıyla geçindiğini, ABD'de bir kez olsun çalışmadığını da. Onun konumundaki birine yakışmayacak bir işte çalışmaktansa devletin verdiği çekleri yeğliyordu. Bit pazarı onun için bir hobi, Afgan dostlarıyla bir araya gelme fırsatıydı. General, Afganistan'ın er ya da geç özgürlüğüne kavuşacağını, monarşinin yeniden kurulacağını ve onu yine göreve çağıracaklarını düşünüyordu. Böylece her gün gri takım elbisesini giyiyor, köstekli saatini kuruyor ve bekliyordu. Tahiri Hanım'ın, artık ona Cemile Hala diyordum. Bir zamanlar Kabil'de sesinin güzelliğiyle ünlü olduğunu öğrendim. Profesyonel olarak hiç şarkı söylememiş olmasına karşın çok yetenekliymiş. Halk şarkıları, gazeller, hatta genellikle erkek şarkıcıların tekelindeki ragalar söylermiş. Ama müziğe oldukça düşkün biri olan general, Afgan ve Hindu şarkıcıların klasik gazel plaklarından oluşan çok zengin bir koleksiyonu vardı. Bu işi soyu sopu o kadar da önemsemeyen kişileri bırakmanın daha doğru olacağına inanıyordu. Evlenirken generalin öne sürdüğü şartlardan birisi de karısının halk önünde asla şarkı söylememesiymiş. Süreyya annesinin düğünümüzde şarkı söylemek istediğini ama generalin tek bir bakışıyla konuyu kapattığını anlattı. Cemile hala haftada bir kez loto oynar, her akşam Johnny Carson'ı izlerdi. Günlerini bahçede gülleri, sardunyaları, asma ve orkideleriyle ilgilenerek geçirirdi. Ben Süreyya ile evlenince çiçeklerle Johnny Carson'ın pabucu dama atıldı. Ben Cemile Hala'nın yaşamındaki yeni keyiftim. Generalin mesafeli diplomatik tavırlarının aksine ona general efendi demeyi sürdürdüm, beni düzeltmedi. Cemile Hala beni ne kadar sevdiğini hiç gizlemezdi. Her şey bir yana ben onun etkileyici hastalıklar listesini sabırla dinleyen kişiydim. General ise kulağını bunlara çoktan kapamıştı. Süreyya'nın söylediğine göre annesi geçirdiği felçten sonra göğsündeki en küçük çarpıntıyı kalp krizine, en hafif sızıyı romatizmal artrite, gözündeki her seyirmeyi de yeni bir inmeye yoruyordu. Cemile Hala'nın bana boynundaki bir şişlikten söz edişini anımsıyorum. Yarın okulu kırar, sizi doktora götürürüm dedim. Bunun üzerine general gülümsedi, şöyle dedi. Bu durumda okulla ilişkin temelli kessen iyi edersin bacam. Hala'nın sağlık raporları Rumi'nin eserleri gibidir, ciltler halinde. Ama tek neden sayısız şikayetine kulak verecek bir dinleyici bulması değildi. En küçük bir kuşkum yoktu. Elime bir tüfek alıp önüme geleni ateş etseydim bile o beni bir an sendelemeyen bir sevgili sevmeyi sürdürürdü. Çünkü ben onun yüreğindeki en ciddi hastalığı sağaltmıştım. Onu her Afgan annenin en büyük kabusundan kurtarmıştım. Saygın, onurlu bir Kas Segar'ın kızına talip olmayacağı, kızının tek başına, kocasız, çocuksuz öleceği korkusundan, her kadının bir kocaya ihtiyacı vardı. Bu, onun içindeki Şaki'yi susturan biri olsa bile. Süreyya'dan, Virginia'da olup bitenlerin ayrıntılarını da öğrendim. Bir düğündeydik. Süreyya'nın dayısı Şerif, oğlunu Nevarklı bir Afgan kızla evlendiriyordu. Tören 6 ay önce Süreyya ile Ebru'su yaptığımız salondaydı. Konukların arasında duruyor, damadın ailesinin geline yüzük takışını seyrediyorduk. Sırtı bize dönük, iki orta yaşlı kadının konuşmalarını duyduk. Ne güzel bir gelin dedi bir tanesi. Şuna bir baksana, nasıl da makbul, mehtap gibi. Evet dedi öteki, hem de tertemiz, erdemli, eline erkek eli değmemiş. Biliyorum, oğlan iyi ki kuzeniyle evlenmedi. Süreyya eve dönerken kendini koyverdi. Ford'u Fremont bulvarında kaldırımın kenarına bir sokak lambasının altına yanaştırdım. Boş ver dedim saçlarını sıvazlayarak, kimin umurunda? Allah kahretsin, haksızlık bu diye bağırdı. Aldırma, unut gitsin. Oğulları her gece diskolarda et peşinde. Kız arkadaşlarını gebe bırakır, evlilik dışı çocuk sahibi olurlar ama kimse ağzını açıp bir şey söylemez. Eh, delikanlılar eğleniyor işte. Ben tek bir hata yaparım ve ansızın herkes nang, namus diye ciyaklamaya başlar, ömrümün sonuna kadar da başıma kakar. Çenesine doğru akan doğum lekesinin hemen üstündeki gözyaşını baş parmağımla aldı. Sana anlatmamıştım dedi Süreyya gözlerini kurulayarak ama babam o gece karşımıza dikildiğinde elinde bir tüfek vardı. Ona yuvada iki kurşun olduğunu söyledi. Biri ona biri de eve dönmeyi kabul etmezsem kendine. Avaz avaz bağırıyor babama hakaretler yağdırıyordum. Beni sonsuza kadar kilit altında tutamazdı. Keşke ölseydi filan. Gözlerinden yeni yaşlar boşandı. Ona bunu bile söyledim. Yani keşke ölseydin dedim. Eve döndüğümüzde annem boynuma sarıldı, hüngür hüngür ağlıyordu. Ne dediğini anlayamıyordum çünkü ağzı ikide bir kayıyor, sözcükler birbirine karışıyordu. Babam beni yatak odama götürdü. Tuvalet masasına oturttu. Bana bir makas verdi, sakin bir sesle saçlarını kes dedi. Ben dediğini yaparken de izledi. Haftalarca evden çıkmadım. Çıktığım zaman da nereye gitsem fısıltılar duydum ya da duyduğumu sandım. Bunlar 4 yıl önce ve 5000 kilometre uzakta yaşandı. Ama onları hala duyabiliyorum. Siktir et dedim. Yarı hıçkırığı, yarı kahkahayı andıran bir ses çıkardı. Babanın beni istemeye geldiği gece, telefonda sana bunu anlatırken fikrini değiştireceğinden emindim. Bu mümkün değildi Süreyya. Gülümsedi, elimi tuttu. Seni bulduğum için öyle şanslıyım ki. Tanıdığım bütün Afgan erkeklerinden farklısın. Bir daha bundan hiç söz etmeyelim, tamam mı? Tamam. Yanağını öptüm, kaldırımdan uzaklaştım. Arabayı sürerken neden farklı olduğumu düşündüm. Belki de nedeni erkekler tarafından yetiştirilmemdi. Kadınların arasında büyütülmemiş, Afgan toplumunun onlara uyguladığı çifte standarda doğrudan maruz kalmamıştım. Belki de nedeni babanın bir Afgan olarak kesinlikle sıra dışı bir baba olmasıydı. Kendi kurallarına göre yaşayan, toplumsal adetleri ancak uygun görürse benimseyen, dayatmaları reddeden bir liberal, başına buyruk biri. Ama bence Süreyya'nın geçmişini umursamayışımın en önemli nedeni benim de kendime ait bir geçmişimin olmasıydı. Pişmanlık nedir çok iyi biliyordum. Babanın ölümünden kısa bir süre sonra Süreyya ile Fremont'ta tek yatak odalı bir daireye taşındık. Apartman generalle Cemile halanın evinden bir iki sokak aşağıdaydı. Süreyya'nın ana babası bize ev hediyesi olarak kahverengi deriden bir kanepeyle bir mikasa yemek takımı aldı. General bana bir armağan verdi. Yepyeni bir IBM daktilo. Kutuya Farsça yazdığı bir not iliştirilmişti. Emircan, bu tuşlarda pek çok öykü bulmanı dilerim. General İkbal Taheri. Babanın Volkswagen otobüsünü sattım. Bir daha da bit pazarına gitmedim. Her cuma mezarına gidiyordum. Bazen mezar taşında bir buket taze süsen bulunca Süreyya'nın da uğradığını anlıyordum. Süreyya ile evlilik yaşamına özgü sıradan ve mucizevi bir düzen tutturduk. Diş fırçalarını, çorapları paylaşıyor, sabahları gazeteyi elden ele geçiriyorduk. Yatağın sağ tarafında yatıyordu, ben solu yeğliyordum. Kabarık yastık seviyordu, ben sert yastık. Mısır gevreğini kuru yemeği seviyordu, çerez atıştırır gibi, ben sütle karıştırıp. O yaz San Jose Devlet Üniversitesi'ne İngilizce bölümüne kabul edildim. Bir de iş buldum. Sunnyvale'deki bir mobilya mağazasında güvenlik görevlisi olarak vardiya usulü çalışmaya başladım. Korkunç sıkıcı bir işti. Ama büyük bir avantajı vardı. Saat 6 olup da herkes gidince ve gölgeler mağazayı tıka basa dolduran naylon örtülü koltukların divanların arasına süzülünce kitaplarımı çıkartıyor, çalışıyordum. İlk romanıma işte orada, o mobilya mağazasının çam ve koloid kokulu ofisinde başladım. Ertesi yıl Süreyya da San Jose Üniversitesi'ne yazıldı. Babasını hayal kırıklığına uğratan bir kararla öğretmenliği seçmişti. Yeteneklerini neden boşa harcadığını anlayamıyorum, dedi general bir akşam yemeğinde. Lisede bütün notlarının A olduğunu biliyor muydun Emircan? Yeniden kızına döndü. Senin kadar zeki bir kız avukat ya da siyasal bilimci olabilir. Ve inşallah Afganistan özgürlüğüne kavuşunca da yeni anayasasının hazırlanmasına yardım edebilirsin. Sizler gibi genç Afgan yeteneklere ihtiyaç duyulacak. Aile adın düşünüldüğünde sana bir bakanlık bile önermeleri mümkün. Süreyya'nın gerildiğini, yüzünün sertleştiğini hissedebiliyordum. Ben küçük bir kız değilim peder, evli bir kadınım. Ayrıca öğretmenlere de ihtiyaç duyulacak. Herkes öğretmenlik yapabilir. Biraz daha pilav alabilir miyim anne, diye sordu Süreyya. General, Hayward'da bazı dostlarıyla buluşacağını söyleyip ayrıldıktan sonra Cemile hala kızını yatıştırmaya çalıştı. Senin iyiliğini düşünüyor, dedi. Başarılı olmanı istiyor. Arkadaşlarına böbürlenmek, avukat kızıyla övünmek istiyor. Generale bir madalya daha, dedi Süreyya. Bu ne saçmalık. Başarılıymış, diye tısladı Süreyya. Hiç olmazsa onun gibi değilim. Herkes çorap ile savaşırken öylece oturup ortalığın yatışmasını bekleyen, toz duman dağılınca da harekete geçip hükümetteki o küçük şık koltuğunu geri isteyen biri. Öğretmenlik fazla para getirmeyebilir ama yapmak istediğim iş o. Öğretmenliği seviyorum. Ayrıca sadakayla geçinmekten çok daha iyidir. Cemile hala dilini ısırdı. Bunları bir duysa seninle bir daha asla konuşmaz. Merak etme, diye yapıştırdı Süreyya peçetesini tabağa fırlatırken. O değerli egosunu incitmem. 1988 yazında Sovyetlerin Afganistan'dan çekilmesinden 6 ay kadar önce ilk romanımı bitirdim. Kabil'de geçen bir baba oğul hikayesiydi. Çoğunluğu generalin verdiği daktiloda yazılmıştı. Bir düzine kadar ajansa başvuru mektubu gönderdim. 1 Ağustos günü posta kutumu açıp da New Yorklu bir ajanstan metnin tamamını isteyen bir mektup bulunca donup kaldım. Ertesi gün yolladım. Süreyya özenle paketlenmiş müsveddeyi öptü. Cemile hala da Kur'an'ın altından geçirmemiz için ısrar etti. Benim için bir nazr yapacağını söyledi. Kitap kabul edilirse bir kurban kesip etini yoksullara dağıtacaktı. Lütfen nazrı olmasın halacan, dedim yanağını öperek. Yalnızca zekat yeter. Parayı ihtiyacı olan birine verirsin, tamam mı? Koyun kesmek yok. 6 hafta sonra Martin Greenwald New York'tan arayıp beni temsil etmek istediğini söyledi. Bundan bir tek Süreyya'ya söz ettim. Bir menajerimin olması demek kitabımın basılacağı anlamına gelmez. Martin romanı satmayı başarırsa o zaman kutlarız. Bir ay sonra Martin aradı ve kitabın yayınlanacağını bildirdi. Haberi duyan Süreyya sevinçten çalıklar attı. O gece Süreyya'nın ana babasıyla birlikte bir kutlama yemeği yedik. Cemile hala köfte ve beyaz ferni pişirmişti. Gözleri nemli general benimle gurur duyduğunu söyledi. Sonra Süreyya ile ikimiz eve dönerken satın aldığım bir şişe pahalı Merlo'yu açtık. General kadının içki içmesini hoş karşılamıyor, Süreyya da onun yanında içmiyordu. Seninle öyle gururlanıyorum ki, dedi karım. Kadehini kaldırırken, kaka burada olsa o da gururlanırdı. Biliyorum, dedim babayı düşünerek. Keşke beni görebilseydi. Gece Süreyya uyuduktan sonra şarap hep uykusunu getirirdi. Balkona çıktım. Serin yaz havasını içime çektim. Rahim Han'ı ilk öykümü okuduktan sonra yazdığı o küçük destek pusulasını düşündüm ve Hasan'ı. Bir gün inşallah büyük bir yazar olacaksın, demişti. Dünyanın her yerindeki insanlar senin kitaplarını okuyacak. Yaşamımda öyle çok iyilikle karşılaşmıştım ki ve mutlulukla. Bunları hak edip etmediğimi merak ediyordum. Roman ertesi yıl 1989 yılında yayınlandı. Yayıncı benim için 5 kenti kapsayan bir imza turnesi düzenledi. Afgan toplumunda ünlü biri olup çıkmıştım. Bu Şorabi'nin Afganistan'dan bütün bütüne çekildiği yıldı. Afganlar için bir zafer, bir huzur dönemi olması gerekirdi. Oysa savaş bütün şiddetiyle sürdü. Bu kez de Afgan mücahitlerle Sovyet kuklası Necibullah hükümeti savaşıyordu. Afgan sığınmacılar akın akın Pakistan'a akmaya başladı. Bu soğuk savaşın sona erdiği, Berlin duvarının yıkıldığı yıldı. Bu Tiananmen meydanı yılıydı. Bütün bunların arasında Afganistan unutuldu. Sovyetlerin çekilmesi üzerine bir süreliğine umutları canlanan General Taher'i yeniden giyinip kuşanıp köstekli saatini kurmaya döndü. Bu aynı zamanda Süreyya ile çocuk sahibi olmaya çalıştığımız yıldı. Baba olma düşüncesi içimde bir duygu karmaşası yaratıyordu. Pek çok duyguyu aynı anda yaşıyordum. Korku, heves, yılgınlık ve heyecan. Kendi kendime soruyordum. Ben nasıl bir baba olurum? Tıpkı baba gibi olmak istiyordum. Ona hiç mi hiç benzemek istemiyordum. Ama bir yıl geçti, hiçbir şey olmadı. Her aybaşı oluşunda Süreyya'nın hayal kırıklığı, sabırsızlığı, kızgınlığı biraz daha arttı. Şimdiye kadar alttan alta dokundurmakla yetinen Cemile hala da artık iyice dile gelmişti. Kodega diyordu. Evet, minik Navasam'a ne zaman Allah'o söyleyeceğim. İliklerine kadar peştun olan general bu konuyu ağzına bile almıyordu elbette. Bu durumda kızıyla bir erkeğin arasındaki cinsel eğilimi açık açık dile getirmiş olurdu. Her ne kadar bu erkek 4 yıldır kızıyla evli olsa da. Ama Cemile hala bizi bebek konusuna sıkıştırırken generalin gözleri parlıyordu. Bir gece Süreyya'ya şöyle dedim. Bu işler bazen biraz zaman alır. Bir yıla biraz mı diyorsun Emir dedi. Onda alışık olmadığım ters bir sesle. Bir sorun var biliyorum. O zaman doktora gidelim. Doktor Rosen irice bir göbeği, tombul bir yüzü ve küçük düzgün dişleri olan belli belirsiz bir Doğu Avrupa aksanıyla konuşan bir adamdı. Onda Slav ırkına özgü bir hava seziliyordu. Trenlere karşı belli bir tutkusu vardı. Muayenehanesi, demir yollarının tarihine ilişkin kitaplar, maket lokomotifler, yeşil tepelerden, köprülerden yuvarlanarak geçen tren resimleriyle doluydu. Masasının üzerindeki bir lehvada şöyle yazıyordu. Yaşayan bir trendir, atla. Bize bir rota çizdi. Önce ben kontrol edilecektim. Erkekler kolaydır dedi. Parmaklarıyla mavi masasını hafif hafif vurarak. Bir erkeğin tohumlaması zihninin işleyişi gibidir. Basit, dolaysız, sürprizsiz. Oysa siz hanımlar, Tanrı sizi yaratırken epeyce uğraşmış. Bu tohum benzetmesini bütün çiftlere yapıyor muydu acaba? Ne mutlu bize dedi Süreyya. Doktor Rosen güldü. İçten bir kahkahadan yalnızca birkaç tığını kısaydı. Bana bir laboratuvar etiketiyle plastik bir kap verdi. Süreyya'ya da bir dizi kan testi için bir form. El sıkıştık. Trene hoş geldiniz dedi bizi geçirirken. Ben sınavdan başarıyla geçtim. Ama Süreyya'nın testleri birkaç ay sürdü. Bazal ısı ölçümleri, akla gelebilecek her hormon için kan testleri, idrar testleri, rahim salgısı testi denen bir şey, ultrasonlar, başka kan tahlilleri ve başka idrar testleri. Süreyya'ya histeroskopi denen bir şey uygulandı. Doktor Rosen onun rahmine bir teleskop sokup içine baktı. Hiçbir şey bulamadı. Tohumlanma kanalları açık dedi lastik eldivenlerini çıkartırken. Bu deyimi kullanması olmaz mıydı? Burada tarımla mı uğraşıyorduk? Testler bitince bize neden çocuk sahibi olamadığımızı anlayamadığını söyledi. Sonra ekledi. Bu işte alışılmadık bir durum değildi. Buna açıklanamayan ya da nedensiz kısırlık deniyordu. Sonra sıra tedavi aşamasına geldi. Önce kolomifen, sonra HMG denen Süreyya'nın kendi kendine vurduğu bir dizi iğneyi denedik. İşe yaramayınca Doktor Rosen bize vitro döllenme yöntemini önerdi. Ama özel sağlık sigortamızı yapan şirket gönderdiği kibar mektupta tedavi giderlerini karşılayamayacağını üzülerek bildiriyor, bize iyi şanslar diliyordu. Bunun üzerine roman için aldığım avansı kullandık. IVF dölleme uzun, zahmetli, moral bozucu ve başarısız oldu. Bekleme odalarında saatlerce oturup Good Housekeeping ya da Reader's Digest gibi dergileri okumakla kağıttan yapımı önlükleri defalarca giyip floresan lambalı, steril, buz gibi muayene odalarına girip çıkmakla cinsel yaşamınızı bir yabancı ile en mahrem ayrıntılarına kadar konuşma rezilliğine katlanmakla sayısız iğne, sonda ve numune ile geçen aylardan sonra Dr. Rosen'le trenlerine döndük.